أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسند الشهاب 857. حديث. من سعادة المرء en yeşbehe ebahu, babasına benzemek kişinin mutluluklarından birisidir. Kişinin mutluluğuna nedenlerden biri de babasına benzemesidir. Yani tıpkı babası gibi mert, tıpkı babası gibi cesur, tıpkı babası gibi cömert, tıpkı babası gibi kendisine düşen konusunda tereddüt etmeden atılımcı gibi tariflerle çocuğu bilinen, anlaşılan bir babanın da bu mutluluk sebebidir. Aynı şekilde çocuk da bununla mutlu olacaktır, babaya benzemek. Söyleyen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, söylenen de o peygamberin ümmeti olunca konuyu o dairede dinlemek, öyle anlamak gerekecektir. Yani Müslüman bir baba, kendisine Müslümanlığıyla benzeyen bir evlat sebebiyle elbette mutlu olacaktır. Değilse gücü yetmez insanın. Hani eskiler derlerdi, gönlünü doğuramamışsın. Evet, oğul doğurmuşsun ama gönlünü doğuramamışsın. Kız doğurmuşsun ama gönlü senin değilmiş derler ya. İşte oradan hareketle eğer bir evlat babasına benzemesi gereken yönlerin İslam'ın evetlemesi şartıyla benzerse, İslam'ın kabul dediği konularda kişi babasına benzerse, bu onun mutluluk unsurlarından birisi olacaktır. Onun gibi namaza gayretli, onun gibi oruca iştahlı, onun gibi cömertliğe meraklı, onun gibi Müslümanların daha iyi Müslüman olmasına dertli, onun gibi Kur'an ve sünnet derdinde gecesini ve gündüzünü buna göre program yapmış bir evlat babasına bu konuda benzeyince elbette hem bu yaptıkları ona yazılacak, hem onun adına hareket edince kendisi karlı olacaktır. Hem onun mezarında genişlik, hem kendi hayatında mutluluklar olacaktır. 858. Min saadetil mer'i husnul huluki. Aynı şekilde bir insanın mutluluk unsurlarından biri de ahlak güzelliğidir. Yani babasına benzemenin de ahlak güzelliği açısından olduğunu onun için rahatlıkla, cesaretle söyleyebiliyoruz. Yani bir insan eğer mesut olmak dilerse, mutlu olmak isterse onun ahlakının güzel olma çabası gerekecektir. Aynı şekilde bu konuda babasının ahlakı da güzelse ona da benzemeye çalışacak. Yani onun adına da mizanına konulacak ameller peşinde koşacaktır. Husnul huluk, ahlakın güzelliği. Bunun bilirsiniz tartışmasız en güzel örneği aleyhissalatü vesselam'dır. Hani anamız Ayşe radıyallahu anhaya sormuşlar. Demişler peygamberin ahlakı, demiş siz hiç Kur'an okumuyorsunuz galiba. Olur mu ana, okuyoruz elbette deyince işte tamam, onun ahlakı oydu. Yani Kur'an'dı demiştir. Demek ki güzel ahlak Kur'an'ın yaşanır bir modelini ortaya koyabilmektir. Alan ya da veren olarak, duran, yürüyen olarak, baba ya da evlat olarak, karı veya koca birbirinin karşısında bulunarak, yemekte ya da onun dışındaki hayatınızda, siz ekonomik, sosyal, siyasal kavganızda, hayat tarzınızda, aklınıza ne geldi ben bunları sayabildim, siz geri kalanı yeniden hatırlayın. Bütün hayat programınızda siz Allah sizden ne istediyse, peygamber örnekliğinde yaşayabiliyorsanız sizin ahlakınız güzel demektir. İşte bu güzel ahlak sizi mutlu edecektir. Yoksa insanlar mutluluk duvarını mı aşmışlar ya da yeni mutluluk alanları mı keşfetmişler veya mutlu olabilmeyi mi unutmuşlar? Bakın ki neye, ne için, nereden, nasıl varırsa varsın insanlar mutlu olamıyorlar bugün. Çocuklara bakın, gözünüzün önünde daha net keşfedin olayı. Kızlar ve delikanlılar hani evlenme aşamasında veya bir öncesi ya da bir sonrasında anneler ya da babalar çocukları doğunca ya da büyütünce ya da onları evlendirince ya da dedeler ve neneler ihtiyarladıkları halde mutluluğu bulamayanları görün gözünüzle. Hani patronlar, zenginler, imkan sahibi olanlar, tüm fırsatlar elinde olanlar, dilediği gibi hareket edenler mutlu olamazlar ki. Olamazlar tabii. Bir delikanlının, ki onu tanıyordum, hanım kızımızı bilmiyordum, sonra tanıştım. Evlilik öncesi kendilerine hazırlanan evi gördüm. Evleneceklerdi ya, evlenmişlerdi. Bir ev vardı, onlar için hazırlanmış. Girince eşyası boğuyordu sanki ya da ev eşyayı boğuyordu. Her şey, her yer, her köşe, her bucak tavandan tabana bir şeylerle doldurulmuştu. Yani zaruri ihtiyaç birimleri dahil, hayatın onsuz olmaz konumuna oturtulanlar dahil, ama o olmasa da olur ama tezyinat için kullanılara varıncaya kadar mutfağından banyosuna, tuvaletinden girişine, çıkışına, perdesine, penceresine, her bir bölgesine, bölümüne dahil ne düşünülebilecekse hepsi düşünülmüş ve her şey yerleştirilmişti. Hatta buzdolabında, yani bir ailenin şöyle çok da o kadar lazım olmayan her şey konulmuştu. İşte onlar o eve girecekler ve orada mutlu olacaklardı, mutluluğu yakalayacaklardı ya. Delikanlının dayısı gayri ihtiyari ama oldukça samimi duygularıyla soru vermiş yeğenine. Demiş, yeğenim sonradan, yani bu evlilik gerçekleştikten sonra, siz karı koca olup bu yuvayı kurduktan sonra burada yaşarken edindiğinizden dolayı mutlu olacağınız hiçbir şey kalmamış. Siz nasıl mutluluğu devam ettireceksiniz de demiş. Öyle ya. Hani şurada bu yoktu, şunu da bulsaydık, şunu da edinseydik, şöyle de yapabilseydik diye hayal edeceğiniz şeyleri de gerçekleştirmişsiniz. Artık sizin mutluluk imkanınız kalmamış. Evet, öyle bir damar bitmiş, kurumuş, sanki o hale geliyor insanlar. Oysa mutluluğu güzel ahlaka, ahlak güzelliğine, Kur'an ve sünnetle beraberliğe dayandıranlar, cennet yolunda adım atmanın mutluluk unsuru olduğunu bilenler, bunu babasından devraldığı bir miras ile cennete doğru yürümek anlamına görev bilinciyle hareket edenler, işte onlar mutlu olabilirler. Mutluluk unsurlarından biri de budur. Son iki hadisi yeniden okuyorum. Min saadetil mer'i en yeşbehe ebahu, babasına benzemek kişinin mutluluklarından birisidir. Min saadetil mer'i husnul huluki, ahlak güzelliği insanın mutluluk sebebidir. 859. Men şâbe şeybeten fil İslami kânet lehu nuran yevmel kıyameti. Kim İslam uğrunda saç sakal ağartmışsa bu kıyamet gününde onun için bir nur olur. Evet, bir Müslümanın gençlikte, hatta çocuklukta Müslüman olması, Müslümanca yaşarken saçına ak düşmesi, Müslümanca yaşarken sakalının ağarması onun için kıyamet gününde bir nur anlamına gelecektir. Peki ama saçı ağarmış, dini duymamış, sakalını ağartmış, dinden haberi olmamış, vefatına yakın dönemde İslam'la tanışmış, Kur'an'la bilişmiş, iman etmiş, mümin ve Müslim olmuş. Peki bu adam için kıyamet gününde nur imkanı yok mu diyeceksiniz? Asla. Öyle demedim. Ama berikinin farkını anlatmaya çalıştım. Çocukken İslam ruhuyla, İslam nuruyla tanışmış. Yani Müslüman bir ailenin çocuğu olarak hayata gelmiş. Onunla büyümüş, onunla bütünleşmiş. Sonra gençlik döneminde Müslümanlığın gereklerini yerine getirmiş. Hep onunla beraber, sonra olgunlaşmış, evlenmiş. Öyle baba olmuş, öyle koca olmuş, öyle alan, öyle satan olmuş. Gücü yettiğince böyle bir hayat yaşamış derken saçı sakalı ağarmış ve böyle bir hayat yaşamış. İşte bu kişinin bu hayat programı yarın kendisi için bir nur olacak. Kıyamet günü için bir nur olacaktır. Ve şöyle bir duayı etmeye sanırım hak kazanacaktır. Rabbena etmim lena nurana ve ufir lena. Ya Rabbi, bu verdiğin nuru, kıyamet günü, bu bize tanıdığın nur imkanını biz cennete ulaşıncaya kadar bizden alma ya Rabbi diyecektir. Ama ibadet ve itaatla büyümeyen, Kur'an ve sünnetle tanışmayan ya da Kur'an'ı ve sünneti, iman ve İslam'ı hayatının program merkezine alamayan insanlar, yani birileri öyle yaptı diye, birilerine benzemek için, birileriyle dünyayı idare etmek için öyle görünen insanlar ki, genel anlamıyla onlara münafıklar diyoruz. Onlar için dünyada bir nur imkanı olmadığından, yarın nursuz kalacaklar. Hatta mümin erkek ve kadınlar, o dünyadan götürdükleri nurları, çevrelerini, sağlarını ve önlerini aydınlatıp cennete doğru yollanınca bunlar kapkaranlıkta kalacaklar ve durun, hey ne oluyor? Az biraz da bize baksanız. Unzuruna naktebis min nurikum. Nurunuzdan yararlansak bizi pek karanlıkta bırakıverdiniz. Kapkaranlıkta kalıverdik biz dercesine. Onlar perişan olacaklar ama o nur burada bulunan bir nur değil. Biz sizin nurunuzu alıp çalıp gitmiyoruz. Siz bu nuru dünyada arayacak, orada edinecek, oradan getirecektiniz. Dönün geri arayın denilince aralarına bir sur gerilecek ki bir tarafı rahmet ve merhamet yanı, diğeri azap ve ikab yanı olacaktır. Dünyada nur ile yaşayan, nur Kur'an'dır, nur imandır, nur İslam'dır, nur Allah'ın istediği peygamberin örneklediği bir hayat programından edinilen aydınlıktır, aydınlık bir bakış açısıdır. Bununla yaşayanlar yarın kıyamet gününde de o nura kavuşacaklar. Nereye gideceklerini o nur onlara gösterecektir. Tekrar okuyorum. Men şâbe şeybeten fil İslami kânet lehu nuran yevmel kıyâme. Kim İslam uğrunda saç sakalı artmışsa bu kıyamet gününde onun için bir nur olur. 860. Men semme'annâse bi'amelihi semme'allâhu bihi sâmi'a halgihi yevmel kıyâme ve hakkarahu ve saggarahu. Estağfirullah. Allah kul. Kim yapacağı işi insanlar duysun diye yaparsa Allah onun niyetini kıyamet günü bütün ahaliye duyurur. Neticede onu rezil eder ve küçük düşürür. Allah kul. İnsanlar bir şeyler yaparlar. Bu yaptıkları kalplerini bilmeyen insanlar için dışa yansıyan yönüyle güzelliklerle dolu olabilir. Adam iyilik yapmıştır ya da İslam'ın iyilik dediğini yapmıştır. Adam iyilik yapmıştır diyemiyoruz. Çünkü onun neden yaptığı çok önemli değerlendirmede. Niyetine bağlıdır bu iş. Biz de niyetini bilmiyoruz ama bize yansıyan yönüyle adam İslam'ın iyilik dediğini yapmıştır. Adam İslam'ın güzellik dediğini yapmıştır. Ya da adam İslam'ın hayır dediği, hasenat dediğini yapmıştır. Bireysel alanda, toplumsal alanda, malıyla, canıyla, bedeniyle, eylem ve söylemleriyle hep İslam'ın güzeldir dediği, ibadettir dediği, itaattır dediği, kişiye cennet kazandırır denilen şeyler peşinde koşmuştur adam. Öyle zannedersiniz, öyle bilirsiniz ama eğer o adam bu amelleriyle, bu yapıp ettikleriyle bunu insanlara duyurmaktan yanaysa, onun için uğraşıyorsa, bakın hey beni böyle bilin dercesine onları razı etmek, onlara bildirmek, onlara göstermek, onlara duyurmak için böyle hareket ediyorsa, onun alacağı karşılık da kıyamet günü uğraşının netleşmesi anlamına gelecektir Allah korusun. Yani ey kulum sen insanlar duysun diye yapıyordun, al sana herkese duyuruyorum. Kıyamet gününde herkese onun bu niyeti açığa çıkarılacak. Allah korusun nasıl da en büyük kayıp değil mi? Yani bütün insanlar onun bu yaptıklarının onların duyması adına yapılacağını öğrenecekler. Boşa gidecek, yok olacak, yazık olacak elbette. Çünkü yapılanları insanlar duyunca ne olacak da? Oradakiler duyunca ne olacak? Aa meğer Allah için yapmamış bu gerçekleşecek. İşte böyle bir durumda o adam rezil rüsvay olacak. Hakarete maruz olacak. Kahrolacak, mahvolacak ve de sagarahu küçük düşürülecek. Yok olacak, eriyecek, buharlaşacak ama ölmeyecek. Ölse çoktan belki memnun olacak, çoktan belki kurtulmuş olacak ama her şey onun istediği gibi olmayacak artık. Tekrar okuyorum. Men semme'annâse bi'amelihi semme'allâhu bihi sâmi'a halqihi yevmel kıyâmeh ve hakkarahu ve saggarahu. Kim yapacağı işi insanlar duysun diye yaparsa Allah onun niyetini kıyamet günü bütün ahaliye duyurur. Sonunda onu rezil eder ve küçük düşürür. 861. Men sâmel ebede felâ sâme. Allahu Ekber, estağfirullah. Yani bir adam ibadet ve itaatında Ne o namaza, abdesti mi, orucu mu sadece? Olur mu hayat programında sabahtan akşama, gündüzden geceye Allah'a kul olmak için tüm programında veya parça programında Allah'ın dediği, peygamberin örneklediğinin dışına çıkar, kendisi beyan ederse şeklini, biçimini, miktarını, tarzını, zaman ve mekan unsurlarını, ondan bu kabul edilmez. İşte alın bir örnek net size. Bütün yılı oruçla geçiren oruç tutmamış olur. Bütün yılı oruçla geçiren oruç tutmamış olur. Hani bir mantık oyunu değil, hesaplamada ölçüyü şaşırmamamız için belki bir uyarı olarak söylüyorum. Mesela soruyorum. Lütfen kendin için yapmamış olabilirsin. Ama benim için, Allah için yani, ama benim için, ben hatırlattım diye inan ki benim mezarda ihtiyacım var. Yani gerçekten söylüyorum, benim mezarda ihtiyacım var genişlesin diye ya da mizanda ağırlık kazandırsın diye bana her gün bir ayet, bir hadis okusan, bir kağıdın bir yüzüne ayet yazacaksın, bir yüzüne hadis yazacaksın. Ama lütfen bunu takvim yaprağından yazacağını anlama elbette. Hani bir mealden, bir hadis kitabından olsun. Akşam evdekileri okuyup yatarsın. Sabah kalkınca evdekileri okuyup sokağa çıkarsın. Hani laf aramızda ama zaten sen sokağa çıkmazsan patlarsın değil mi? Onu biliyorsun sen de. Karşından gelene, akşama kadar, arkadan yetene, telefon ettiğine, beraber olduğuna, yemek yediğine, haber ettiğine, karşılaştığına, görüştüğüne, akşama kadar herkese okursun bunu. Akşam evdekilere tekrar okuyup, yarınkini yazıp okuyup yatarsın diyorum. Kabul diyorum. Samimiyetle. Evet diyor, madem tamam anladım, sana bu iyiliği yapmaktan yani cimri davranmayacağım filan diyor. Ben hesabı düzgün yapsın diye, bıkıvermesin diye ya da bazen yapamadım diye kahrolmasın diye soruyorum. Peki her gün bir ayet, bir hadis okudun. Bir yılda kaç ayet, kaç hadis toplanır? Gayet rahat pat diye cevap veriyor, 365. Aa gerçekten mi, soruyorum şimdi sana diyorum. Bak hesabı güzel yapalım, iyi öğrenelim diye soruyorum. Değilse senin bir yılın kaç gün olduğunu bilmediğinden dolayı demiyorum diyorum. Yani mesela bak, ben sana hani Medine hurması var ya, çok güzel bir hurma, senin sevdiğin bir hurma. Ben o hurmadan sana her gün öğlen yemen üzere bir tane getirsem, her gün öğlen bir hurma yiyorsun tamam mı? Bak öğlen bir tane hurma yiyeceksin. Böylece bir yıl boyu ben sana her gün getiriyorum, öğlen bir hurma yiyorsun. Bir yılda kaç tane hurma tüketiyorsun? Aynı cevap, 365. Aa diyorum, bir hurma derdine Ramazan'da öğlenleri tutmayacaksın öyle mi yani, oruç tutmayacaksın öyle mi falan diye. Aa diyor, ama hiç aklına gelmemiş tabii. Niye gelsin ki? Çünkü hurma yemek ayrı, oruç tutmak ayrı, ona göre galiba. Demek ki bir yıl her gün öğlen bir hurma yiyince 365 gün olmazmış. Bunun Ramazan'ı varmış, başka günleri varmış. Onlar da tutmayacakmışsın. Ondan dolayı diyorum ki sen her gün bir ayet, bir hadis okursan 250 eder. Nasıl yani? Bayram olur, seyran olur, Ramazan gelir, sıkıntı olur, harp olur, darp olur, kafan bozulur, moralin bozulur. İşte o zamanlar okuyamayacağın garanti olunca sen 250'ye planla kendini, onda rahatlıkla bitirirsin inşallah. Hatta 251 olunca üstelik aşmış bile olursun programı derim. İşte bunun gibi, eğer biz oruç tutma konusunda her gün oruç tutmak istiyorum, kaç tane bir yılda oruç tutarım dediniz mi? 350 mi diyeceksiniz ne? Neden mi? Evet, her gün oruç tutacaksan öyle her gün oruç tutamazsın. Tutamadığın günler olacak elbette. Peki neden 350 gün dedim yani, ama 355 değil mi, 354 değil mi? Hani hicri, kameri aylarda oruç tutulur zaten. Ramazan, bayram, şevval gibi aylar, işte o aylardır ki ona göre oruç tuttun mu bir kere 4 gün kurban bayramı, bir günde Ramazan bayramı nedeniyle. Ramazan bayramı bir gün mü? Eğer oruç tutmanın yasaklandığı gün biz bayram yapmak durumundaysak, ancak bir gün yasaktır ve bir gün bayramdır. Ama tatil, yarın 6 gün, bir gün 5 gün tatil olunca sen o kadar bayram zannetmeyeceğini ben de biliyorum galiba. Demek ki her gün oruç tutmak yokmuş. Ya peygamberin dediği kadar oruç tutmak varmış. O en güzel orucu tarif ederken diyordu ki, bir gün oruç tutacaksınız, bir gün iftar edeceksiniz. Bu Davud Aleyhisselam orucudur. Peki ama ben her gün yok. Bir gün bir gün. Peki biraz azı, iki gün tutmayacaksın, bir gün tutacaksın. Peki daha azı, yani mesela pazartesi, perşembe tutacaksın, haftada iki gün, beş gün tutmayacaksın. Peki biraz daha az ancak tutabileceksen, her ayın 13, 14, 15'inde tutacaksın. Daha azı mı? Yani hiç tutmayacak mısın demek, Ramazan bitti, oruç bitti öyle mi? Ben o kadarını bilmiyorum. Tekrar okuyorum. Men samel ebede fela same. Bütün yılı oruçla geçiren oruç tutmamış olur. 862. Men samete neca. Dilini tutan kurtulur. Susan kurtulur. Yani ama konuşacağın yerde mustacaptın. Öyle değil. Susmak yerine zaten bu hadisi tercüme eden, Müslüman dilini tutan demiş güzelce. Dilini tutacaksın. Dilinin dümeni sende, anahtarı sende olacak. Direksiyonu sende olacak. Diline sen hakim olacaksın. Konuşacağın yerde konuşacaksın, susacağın yerde susacaksın demektir. Değilse hani vardı ya bir hadis, yaygın da bilirsiniz. Ya hayır söyle ya sus. Öyleyse ben sustum diyeceksin. Öyle mi kıyamete kadar hiç konuşmayacaksın. Hanımını sevdiğini, kızını seveceğini, çocuğunu eğiteceğini, komşundan sorumlu olduğunu, helalinden kazanacağını unutacak ve hiç dilini kullanmayacaksın öyle mi? Olmaz öyle şey. Diline hakim olacaksın. Senin yerine birisi hayır konuşuyorsa dur bakalım canım bak konuşuyor işte acele. Aa bir dakika bende de var o hayırdan biraz da ben susam demeyeceksin. Ya da eğitim gereği bazen tutman gerekir dilini. Mesela sen de oğluna ya da gelinine ya da karına ya da kocana ya da arkadaşına verebileceğin yani üzerine yük olarak yıkabileceğin 50 saatlik hayır vardır söz olarak. Sen başladın habire olmaz öyle tut biraz dinle biraz dinlen biraz öteki de anlasın biraz. Eğitim için susarsın bazen, bazen de sen eğer o konudaki hayrı bilmezsen susmak zorundasın ama dilini tutan kurtulur. Men samete nece. 863. Men talebel ilme tekeffelallahu bi rızkihi. Kim cennete götürecek bir ilmin peşinde koşarsa Allah ona geçimini sağlayacak rızık vermeye kefildir. Allahu Ekber. Cennete götürecek bir ilmin peşinde koşan kimseye Allah geçimini sağlayacak rızkı vermeye kefildir. Yani şöyle mi anladınız? Biraz böyle bu toplumda az biraz uzak bir anlayış olarak ama hani bana şöyle ruhuma gelen bir esintiyle söylesem. Yani bir insan Allah'a kulluk bilgisi peşinde koşarken geçimini sağlama adına bir dertten dolayı ben ilmi biraz bıraksam da az rızık peşinde koşsam demesi gerekmez öyle mi? Evet öyle anlaşılıyor galiba. Yani sen Allah'a kulluk bilgisi için uğraşırken, sen seni cennete götürecek bir ilim peşinde koşarken, sen seni ve neslini, zürriyetini, kardeşlerini, yakınlarını, Müslümanları cennete götürecek bir ilim peşinde koşarken, birdenbire şeytan burnuna üfledi, aklına geldi değil mi? İyi ama yıkılası hanede, kahrolası viranede evlad o iyal var efendim. Yani affedersiniz ama ne yapayım ben de rızık peşindeyim. Deme diyor bu hadis sanki sana. Çünkü Allah sana kefildir korkma. Bir kapacacaktır endişe etme. Hani öyle değil miydi? Ama ya Rabbi valla senin dediğin gibi olursam ben çoluk çocuğun rızkı derdinde olursam iyi de. Yeryüzünde debelenen her varlığın rızkı bana ait değil mi diyor Allah? Sizi de onları da bizi de herkesi de rızıklandıracak Allah değil mi ama böyle anlamak zorunda değil miyiz? Öyleyse tamam ben ilim peşinde koşayım, ben hep bilgi peşinde koşayım. Nasıl olsa Allah bana rızık gönderecek. Sen yani 24 saatin 25. saatine kadar hep ilim öğrenmek için koşmaya mahkum ve mecbur olduğunu mu söyledin? Yani gerçekten sen o öğrendiğini öğrenince sen ve senin gibi bütün Müslümanların cennet imkanını mı öğrenmiş olacaksın? Evet devam et o zaman korkma Allah seni besleyecektir. Ama böyle bir durum bir insanın hayatında ne zaman kaç defa yaşayacağı zorunluktur söyler misiniz? Elbette bir Safa bir Merve vardır senin içinde. Huysuzluk etme, tedirgin olma, huzursuz olma. Safa'ya git Merve'ye dön, arada bir koşuver de üstelik korkma. Allah sana ne Safa ne Merve'de olmasa da bir zemzem lütfedecektir bunu iyi bil. Ama sen Safa ve Merve'yi iyi belirle. Allah'ın dediği yerde git gel. Hem de Allah seni ilim peşinde koş dediği bir alanda sorumluysan. Evet ilim peşinde yani seni cennete götürecek Allah'ı razı edecek bilgiye ulaşma peşinde koşarken Allah sen rızkını sağlayacak bir kapı açmaya elbette kefildir. Korkma sen öyle olacaktır. Allah bu. Rızık mı? Bir kapıyı kaparsa bir kapıyı açar elbette. Men talebel ilme tekeffelallahu bi rızkı. Cennete götürecek bir ilmin peşinde koşan kimseye Allah geçimini sağlayacak rızkını vermeye kefildir. 864. Men talebe ilmen fe edrakehu kütibe lehu kiflan minel ecr. Ve men talebe ilmen felem yudrikhu kütibe lehu kiflan minel ecr. Allah'a kulluk için ilim öğrenmeye talip olan gayret eden kişi buna ulaşırsa oraya iki kat sevap yazılır. Kim de ilim tahsiline çıkar fakat hedefine ulaşamaz, bunu öğrenemezse ona da bir kat sevap yazılır. Dolayısıyla bize düşen neymiş? Hadi Allah'a kulluk için ilim öğrenmeye, bizi cennete götürecek ilmi öğrenmeye girdiniz yola, kafanız ammada kalınmış böyle, mümkün değil, girmiyor. Kulağınıza kurşun mu dökmüşler? Bilmiyorsunuz ama anlamıyorsunuz. Kalbinizde kılıf mı var ama beceremiyorsunuz. Yani siz o ilmi öğrenemediniz. Aslı varsa tabii. Hadi diyelim senin dediğin gibi olsun. Ama o yolda olmaya devam et. Çünkü sana bir sevap verilecektir mutlaka. Ama bir de öğrendin mi iki kat sevapmış. Yani iki kişinin öğrendiği kadar. Bir günlük gayretse iki günlük kadar. Bir ömürse iki ömür kadar. Bir cennetse iki cennet kadar. Daha ne istersin öyleyse. Sen nereden anladın da ki sen düşünsene neler öğrendin. Hatta benim bazen gülerek tebessümle cevap verdiğim olaylardan biri bu. Adam bana öğrenemeyeceğini o kadar güzel anlatıyor ki. Envai türlü çeşit bahaneler buluyor. Aman Allah'ım. Neler neler söylüyor. 40 dereden su getiriyor. Daha neler mazeretler beyan ediyor. Sonunda tebessümle diyorum ki maşallah. Evet sen öğrenemez misin? Bunu bana anlatabildin. Abi mübarek canım, öğrenemeyeceğin konusunda bu kadar deliller öğreneceğine, bunu bu kadar güzel anlatacağına, şunu din diye öğrendiğin bir hadis anlatsaydın, iki ayet söyleseydin olmaz mıydı diyorum. Öyle değil mi adam? Neler söylüyor bana? Mümkün değil diyor, herkes yapamaz diyor, kendisi beceremezmiş. Evladı iyali varmış, para pul derdi varmış, çocukken anlaşmamış, ağaç yaş iken eğilirmiş, büyüyünce kırılırmış. Aman Allah'ım neler neler, ateşe atılır yanar diyorum ben de, anladım. Bunun seninle ne ilgisi var, sen nesin şimdi? Kartlaşmış bir ağaçmış efendim, mümkün değilmiş. Yani peygamberin sesi, Allah'ın sözü ona gençken gelseymiş dahası. Doğru diyorum. Yani aslında galiba senin dediğine göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde şöyle muhatabı olan Kureyş'in ve dünya insanlığının yaşı 15-20'yi aşkın olanların tümünü Allah neden öldürmedi anlamıyorum diyorum. Öyle ya, yaşları geçmiş adamların canım, onların Müslüman olması mümkün değil ya hani. Öyle mi zannedecektik? Oysa ilk dört Müslümana yeniden bakıyoruz. Ebu Bekir, Hatice, Ali ve Zeyd radıyallahu teala anhum ecmain. Aman Allah'ım ne kadar enteresan dört kişi. Kıyamete kadar yaşayacak bütün insanlığın dört nüve özelliği. Bir, muhatabınız ya erkek ya kadındır. Burada var dördünün ikisi böyle. Ya zengin ya fakirdir. Aynen var bu dört örnek içinde. Ya özgür ya köledir, öylesi de var. Ya büyük ya küçüktür, öylesi de var. Dahası ya bizim aileden ya dışarıdan, ya bizim kabileden ya dışarıdan, öyle de var. Hatta birisi şaka yollu dedi de neredeyse kafam yata yazdı. Belki dedi dört kan grubunun dördü de var onlarda, belli mi olur dedi, ne bileyim. Tekrar ediyorum. Men talebe ilmen fe etrakehu kütibe lehu kiflani minel ecr. وَمَنْ طَلَبَ عِلْمًا فَلَمْ يُدْرِكُ كُتِبَ لَهُ كِفْلٌ مِنَ الْاَجْرِ. Allah'a kulluk için ilim öğrenmeye talip olan, yani gayret eden kişi buna ulaşırsa ona iki kat sevap yazılır. Kim de ilim tahsiline çıkar fakat hedefine ulaşamaz, yani bunu öğrenemezse ona da bir kat sevap yazılır. 865. مَنْ طَلَبَ عَمَلَ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْاَخِرَةِ فَمَا لَهُ فِي الْاَخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Estağfirullah. Allahu Ekber. Ya Rabbi sen yardım. Kim Allah'ın rızasını kazanmak için yapılması gereken cennetlik amelleri dünyalık işlere alet eder, dünyalık bir amel için isterse onun ahirette hiçbir nasibi yoktur. Hafazan Allah. Yani size cennet kazandıracak bir amel ne mi? Mesela cömertlik. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, cömertlik cennetten uzanmış bir daldır, tutunan cennete gider. Cimrilik ise cehennemden uzanmış bir daldır, tutunan cehenneme gider. Siz cömert olmanız gerekir size cennet kazandırsın diye, ama öyle değil. İnsanlar desin diye yapacaksınız ve bunun karşılığında dünyalık elde edeceksiniz, öyle mi? Ahirette nasibiniz olmazmış Allah korusun. Mesela namaz. Siz namaz kılacaksınız, bununla Allah'ı razı edecek ve cennet kazanacaktınız bir ahirette size pay kazandırsın diye bir amelken, siz bununla dünyalık bir şeyler elde etmek istiyorsanız, yani sizi namazlı bilsinler böylece dünyalık kazanasınız diye yaparsanız ahirette bir payınız olmazmış, haberiniz var mı? Allah korusun. Efendim öyle değil ama dünyada ben dünyalık elde etmek için değil ama hani bel fıtığından rahatsızım, kemiklerde bir efendim kireçlenme var, ondan huzursuzum ya da böyle sıhhat ve afiyet için, dinç ve genç bir vücut için namaz kılmam gerektiğine inanıyorum diye yapıyor musunuz? Yazık, ahirette payınız olmazmış. Oruç da öyle, infak da öyle, ibadet ve itaat adına yapınca Allah'ı razı edeceğiniz, yapınca ahirette payınız olacak, yapınca cennet kazanacağınız her amelin eğer dünya için yapıldığını düşünüyorsanız sizin ahirette bir payınız yoktur. Tekrar okuyorum. Men talebe amele dünya bi amelil ahireti fema lehu fil ahireti min nasib. Kim Allah'ın rızasını kazanmak için yapılması gereken cennetlik amelleri dünyalık işlere alet ederse onun ahirette hiçbir nasibi yoktur. 866. Men talebe mahamiden nasi bi maasillah ade hamiduhu minen nas zammen. Kim Allah'a isyan olan şeyleri yaparak insanların övgüsünü talep ederse önceden kendisini överler, sonra yermeye başlarlar. Allah'a isyan edecek, insanlar da onu bu isyanla övecekler. Ne güzel isyan ediyor be. Ne muhteşem günaha giriyor. Ne kadar büyük günah işliyor filan diye. Öyle değil. Öyle yapmazlar herhalde ama o isyan edilen şey ona övgü kazandıracağını zannediyorsa, mesela insanların hakkını yerek başarılı bir hayat gösteriyorsa onlara, haram helal demeden mal yığıyorsa bir yerlere, hatta insanlara hayır hasenatta bulunuyorsa ya da insanlara zulmederek başkalarına iyilik yapıyorsa, birilerine zulmederek, yani Allah'a isyan olan bir şeyler yaparak insanların övgüsünü kazanmaya çalışıyorsa sonunda onu övenler hep onu yermeye başlayacaklar. Tekrar okuyorum. Men talebe mahamiden nasi bi maasillah ade hamiduhu minen nas zammen. Kim Allah'a isyan olan şeyleri yaparak insanların övgüsünü talep ederse önceden kendisini övenler sonra yermeye başlarlar. Velhamdülillahi rabbil alemin.